14. ayırım. 1. Haberin nasıl yazıldığının analizi. Analizi yapmadan önce Kemal Derviş'in basın toplantısında hangi mesajları verdiğini irdeleyelim. Daha sonra da örnek haberlerde bunlara ne kadar yer verildiğini inceleyelim. Kemal Derviş'in verdiği mesajlar şöyle sıralanabilir. 1. 2001 yılı zor bir yıldı ve ülke ekonomisi uçurumun kenarına gelmişti. Aldığımız önlemlerle ülkeyi bu durumdan çıkardık. 2. Ülkenin en temel sorunu istihdamdır. Ancak emeğin ağır bir biçimde vergilenmesi istihdamı olumsuz etkilemektedir. Bu sorunu 1 Nisan'a kadar olumlu bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. 3. Kimse Irak'a çok yakın vadede bir askeri müdahale beklememeli ve Amerika Birleşik Devletleri görüşümüzü almadan müdahale yapmayacak. Menfi bir durum anında programda bir emniyet marjımız vardır. Bu marj turizm ve ihracat için de geçerlidir. Ancak yakın bir vadede bir tehlike yok. Görüldüğü gibi 3 temel mesaj var Kemal Derviş'in. Bunlardan ikisi ekonomik içerikli, biri ise dış politika içerikli. Ancak son mesaj, Irak'a yönelik harekat Türk ekonomisini de etkileyecektir. Dolayısıyla bu alanı da ilgilendirmektedir. Şimdi haberi yazarken hangisinde odaklanacağız? Ayrıca ekleyelim. Haberin hangi kanalda? Parantez, ulusal, bölgesel, yerel. Yayınlanacağı haberin kam spikerini ve dolayısıyla haber metnindeki önceliklerini belirler. Ayrıca bu seçimlerden sonra hangi bölümü ses olarak vereceğimizi belirlemeliyiz. Haber kaynağının konuşması 5 saatte sürebilir. Ama biz haber değerlendirme ölçütleri çerçevesinde ve yayınlanacağı bülten ya da bültenler kate alarak haberi oluşturacağız. Sayfa 192. Ortalama haber süresi 60 ila 90 saniyedir. Bu süre yayın politikası ve konunun gündemdeki yerine göre haber değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değişebilir. Görüldüğü gibi birinci örnekte haberde verilen ses bölümü ekonomik içerikli ve işverenlerin beklentilerine yönelik. İkinci örnekte ise verilen ses Irak'a yönelik harekatın Türkiye'ye etkileri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını içeriyor. Üçüncü ve dördüncü örnekte yer alan haberde de ekonomiyle ilgili içerik öne çıkarılmış durumda. Krizden en fazla etkilenenler çalışanlar oldu. Kriz dolayısıyla 1,5 milyon insan işten çıkarılmıştı. Muhabir bu konuda bilgisi olduğundan kam spiker de bu veriyi kullanmıştır. Böylece sadece kaynağın aktardığı içerikle sınırlı olmayan bir haber metni oluşturulur. Bu haberi zenginleştirmek amacıyla da kullanılabilir. Ama haberi izleyen muhabirin o konuda bilgisi olmalıdır. Konu hakkında bilgisi olmayan muhabir sadece kaynağın aktardıklarıyla yetinmek zorunda kalır. Bilmeyen biri bilmediği bir konuyu nasıl aktarabilir ki? Haberi yazarken istihdam konusunu öne çıkarmış, böylece iş beklentisi içinde olanların da ilgilendiren bir içerik haberde verilmiş. Aslında birinci ve ikinci örnek haberlerin de kam spikerlerinde Irak'a yönelik olası harekatın temel alınması doğrudur. Seslendirme metninde de bu bölümün açılmasını beklemek doğaldır. İzleyici kaynağın bu konuda dediklerini, parantez Kemal Derviş'in, sesinden duymak ister. Ancak birinci örnekte bu yapılmamıştır. Haberin yazıldığı süreçle de ilgilidir bu seçim. Gündemde yer alan bir konuya kam spikerde yer vermek ve seslendirme bölümünde de bu bölümü açmak daha doğru tavırdır. Eğer aynı kaynak bu konuda daha önce de aynı mesajı vermişse o zaman yazılması pek anlamlı olmaz. Haber değerlendirme ölçütlerinden zamanlılık ilkesine göre haber yeni bilgi içermelidir. Bu açıdan haberi yazan o bölüme yer vermemiş olabilir. Üçüncü örnekte ses bölümünün haber kaynağının istihdamla ilgili söylediklerinden verilmesi ise büyük bölümü yetişmiş insan gücünden oluşan kriz sonrası işsiz kalan 1,5 milyon insanı ve ailelerini ilgilendiriyor. Ancak burada da acaba umut mu dağıtılıyor diye düşünmelidir muhabir. O yüzden haber kaynağının aktardıklarının görünen yüzü kadar görünmeyen yüzüne de bakmalıdır. Buzdağını aramalıdır. Sayfa 193. Kaynağın söylediklerinin satır aralarında ne olduğunu çözmeye çalışmalıdır. Üçüncü örnekte Kemal Derviş'in konuşmasında yer almayan ama muhabirin bildiği geçtiğimiz bahar ayında Güneydoğu'daki bazı sanayi kentlerinde incelemelerde bulunan Kemal Derviş, bu kez Türk otomotiv sektörünün merkezi konumundaki Bursa'daydı ifadesi var. Bu da muhabirin Kemal Derviş'le ilgili gelişmeleri yakından izlediğini gösteriyor. Dördüncü örnekte ise açılımlı kam spiker yazılmıştır. Ancak gene kaynaktan kullanılan ses de kam spikerde belirtilen bölümü açmaya yönelik değil. Ekonomik içerikli ses kullanmış muhabir. Önce geçen yılın değerlendirmesine ağırlık verilmiş ses bölümünde. Gerçi Kemal Derviş bu değerlendirmeleri başka zamanlarda da yapmıştı. Bu nedenle o bölümün ses olarak verilmesi uygun düşmemiştir. Çünkü konuyu, kamuoyu bu açıklamayı birkaç kez Kemal Derviş'in ağzından duymuştur. Yeni bir bilgi değildir bu bölümde kullanılan. İkinci ses bölümünde ise istihdam konusundaki açıklamalarına kısaca yer verilmiştir. Bu konuda Kemal Derviş daha önce pek konuşmadığından verilmesi yoluna gidilmiştir. Haberleri irdelerken hangisi doğru yerine, hangisini vermek yerinde diye bakarız. Ele aldığımız veriler sadece haber kaynağının konuşması da değildir. Çünkü o gün Başbakan Bülent Ecevit aynı konuda daha ayrıntılı bir açıklama yaptığı zaman Kemal Derviş'in söyledikleri o kadar önemli olmayabilir. Haber gündem ile bağlantılı kurularak oluşturulur. O yüzden de editoryal seçim öne çıkar. Çünkü bu haberin hangi bültende nasıl yer alacağına editör karar verir. Biz salt verilen örnekten yola çıkarak bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Veriler doğrultusunda haberin nasıl yapılabileceğini aktarmaya çalıştık. Kısaca söylem haberinde odaklanma, haberin kaynağının hangi mesajları verdiğinin belirlenmesiyle başlar. Hangi mesaj önemlidir? Neden? Sorularının yanıtı aranır. Daha sonra haberin içeriğinde vereceğimiz mesajlar seçilir. Bu mesajlardan hangilerinin verilmesi gerektiği üzerinde düşünülür. Burada da temel soru şudur. Ben izleyici olsam neyi öğrenmek isterdim? Ya da izleyici neyi öğrenmek ister? Haberde yazdıklarım izleyicinin beklentilerini karşılıyor mu? Bu sorulardan sonra kaynağın aktardığı mesajlardan biri temel mesaj olarak seçilir ve o bölüm ses olarak verilir. Eğer ses olarak verilmesi zorunlu bir başka mesaj daha varsa o bölüm de kullanılır. Sayfa 194. Diğer mesajlar ise birkaç cümlede özetlenerek yazılır. Vurgulanması gereken şudur. Haberin süresi sınırlıdır ve haber metninde çok fazla mesaj yer alırsa temel mesajın etkisi kaybolabilir. Bu yüzden haber metninde 1 ila 3 mesaj verilmesi daha uygundur. Daha fazla mesajın yer alması izleyicinin dikkatini de dağıtabilir. 2. Kabul gören haber yazma biçimleri. 1. Ters piramit. Ters piramit kuralında haber içeriği en önemliden en önemsize doğru sıralanarak verilir. haber içeriğine ait en önemli bölüme öncelik verilir. Azalan önem, düşen ilgi kuralı doğrultusunda haber yazılır. Ters piramit kuralına göre yazılan haber, izleyicinin merakını öncelikle giderir. Bu kurala göre yazılan haberler ne olduğunu, kimin ne dediğini öz biçimde verir. Haberin daha çabuk yazılmasını sağlar. Haberi kısaltma ya da genişletme olanağı verir. Örnek 1. Kam Spiker. İzmir'in Torbalı ilçesinde piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı. Kuşak, sahte para süren 4 kişi yakalandı. Seslendirme metni. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları alışveriş karşılığı sahte olduğu belirlenen 5 milyon liralık banknotları verdikleri öne sürülen 2 kişinin ihbar üzerine yakalandığını açıkladı. Yakalanan bu kişiler paraları iki ayrı kişiden aldıklarını söylemeleri üzerine bu kişiler de gözaltına alındı. Yakalananların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplam 185 adet sahte 5 milyon liralık banknot ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı, 4 kişinin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi. Parantez 9 Şubat 2002. Sayfa 195. Örnek 2. Kam Spiker. İstanbul'da sahte pasaport ve vize düzenleyen İran uyruklu 5 kişi yakalandı. Bu kişilerden 3'ü tutuklandı. Kuşak. Sahte pasaport ve vize hazırlayan 3 kişi tutuklandı. Seslendirme. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri Bahçeli Evler ve Eminönü'nde yaptıkları operasyonda yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve Avrupa ülkelerine geçiş yapan kişilere sahte pasaport ve vize düzenleyen İran uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 30 sahte pasaport ve vize yapımında kullanılan mühür, 33 sahte pasaport, 53 adet Schengen vize pulu, 129 sahte pasaport ve vize yapımında kullanılan film, 19 sahte pasaport ve vize yapımında kullanılan ipek kalıp, 1 sahte pasaport ve vize yapımında kullanılan ışıklı masa, 1 resim kesme makinesi, 1 bilgisayar ve 1 tarayıcı ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına gönderilen 5 kişiden Muhammad, Mashak, Ramin, Karkhah ve Farshad Davari tutuklandı. Diğer 2 kişinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği belirtildi. Parantez 28.1.2002. Örnek 3. Kam Spiker. Futbolda şike iddiaları ile ilgili soruşturma hız kazandı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, İstanbul'daki Cumhuriyet Savcılıklarının olaya el koyduklarını bildirdi. Kadıköy Cumhuriyet Savcısı da soruşturmayı kendilerinin yürüteceğini açıkladı. Sayfa 196. Seslendirme metni. Milliyet Gazetesi'nin ortaya çıkardığı ve Susurluk davası sanıklarından Ali Fevzi Bir'in de aralarında bulunduğu, bazı kişilerin karıştığı futbolda şike iddialarıyla ilgili soruşturma hızlandı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, olaya İstanbul'daki savcılıkların el koyduğunu belirtti. Ses, konunun üzerine ciddiyetle gidilecektir. Olayda tehdit, cebir unsuru olmadığı için Devlet Güvenlik Mahkemesi kapsamında çıkarıldı. Savcıların hazırlık tahkikatının ardından olaya karışanlar ağır ceza mahkemesinde yargılanacaklar. Kadıköy Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aytekin İlhan da yetkisizlik anlaşmazlığının sona erdiğini, dosyaya kendilerinin bakacağını açıkladı. Olayla ilgili bir başka açıklamada spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'den geldi. Ses, olay yargıya intikal etmiştir. Şike yapılmışsa yapanların yanına bırakmayız. Parantez içinde 17.02.2002. Örnek 4. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Amerika Birleşik Devletleri'ni terörizmle mücadelenin cephesini Irak'ı da içine alacak biçimde genişletmenin çok akıllıca olmayabileceği yolunda uyardı. Son söz. Londra'da İngiltere Başbakanı Tony Blair ile yaklaşık bir saat görüşen Annan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'un Irak'a olası saldırı planıyla ilgili olarak gazetecilerin soruları üzerine bu görüşünü dile getirdi. Sayfa 197. Ses. Ben Washington'un bu konuda kesin bir karar aldığını sanmıyorum. Benim kişisel kanım ise bu aşamada Irak'a yönelik bir saldırıya geçmenin çok akıllıca olmayabileceği şeklindedir. Parantez 25 Şubat 2002. Örnek 5. Kamp Spiker. İstanbul'da geçen hafta organize suç odaklarına yönelik operasyonlarda 57 kişi gözaltına alındı. Kuşak. İstanbul'da geçen haftanın organize suç bilançosu 57 gözaltı. Seslendirme. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yakalanan 57 kişinin organize olarak gerçekleştirilen çeşitli öldürme, yaralama, tehdit, haraç, adam kaçırma, gasp gibi olaylara karıştıkları belirtildi. Operasyonlar sonucu 6 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, bu silahlara ait şarjör ve mermiler, bıçak, testere, bağ makası, satır, E gibi aletler ve yüksek tutarda bir çek ile senet zor kullanılarak elde edildikleri belirlenen çeşitli arazi ve meskenlere ait tapu, evrak ve döküman da ele geçirildi. Parantez 9 Şubat 2002. Örnek 6. Kamp Spiker. Yalova'da uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda şebekenin bağlantılarını sağladığı belirtilen bir polis memuru tutuklandı. Sayfa 198. Karamürsel Cumhuriyet Savcılığı 30 Ocak'ta evinde yarım kilo eroin karışımlı Afgan esrarı ile yakalanan ve sorgulamada şebekenin Yalova'daki bağlantılarını sağladığı belirlenen Yalova Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'nda görevli polis memuru Bülent Ertugay hakkında nöbetçi mahkemenin tutuksuz yargılama kararına itiraz etti. Mahkemenin Cumhuriyet Savcılığının itirazını yerinde bulması üzerine Bülent Ertugay tutuklanarak cezaevine konuldu. Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat timlerinin yürüttükleri operasyon çerçevesinde aralarında Bülent Ertugay'ın da bulunduğu 3'ü İran uyruklu 7 kişilik uyuşturucu şebekesi yakalanmıştı. Yakalanan 7 kişiden biri tutuklanmış, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Parantez 9 Şubat 2002. Örnek 7. Kamp Spiker. İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 115 kilogram eroin ele geçirildi. Kuşak. 115 kilo eroin ele geçirildi. Seslendirme metni. İstanbul'dan Avrupa'daki çeşitli ülkelere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan narkotik şube ekipleri yabancı plakalı bir yolcu otobüsüne operasyon düzenledi. Otobüste yapılan aramada değişik yerlere gizlenmiş 101 kilogram eroin bulundu. Soruşturmayı genişleten polis aynı otobüste saklanılan 14 kilogram eroin daha ele geçirdi. Operasyonlarda biri yabancı uyruklu 10 kişi bir adet tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 10 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edilecek. Parantez içinde 16 Şubat 2002. Sayfa 199. Örnek 8. Kamp Spiker. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Albayraklar Şirketler Grubu'na ulaşım ve inşaat alanlarında verilen ihalelerle ilgili soruşturma kapsamında bazı şirket yetkilileri gözaltına alındı. Kuşak. Albayraklar soruşturması. Bazı şirket yetkilileri gözaltında. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekipleri soruşturmayı yürüten İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlattı. Polis ekipleri Albayrak Şirketler grubuna bağlı şirketlerde incelemelerini sürdürürken gözaltına alınan bazı şirket yetkilileri Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Parantez içinde 13 Eylül 2001. 2. Normal piramit. Haber içeriği önemsizden en önemliye doğru sıralanır. Haber içeriğinde ayrıntı sayılabilecek içerik, yani en önemsiz bölüm öncelikle verilir. En önemli bölüm haberin sonunda yer alır. Toplanan haberin içeriği fazla önemli değilse normal piramit kuralı çerçevesinde yazılır. Bu kurala göre yazılan haber renkli haber olarak da adlandırılmaktadır. Magazin, mizah, yenilik gibi insanın ilgisini çeken konular bu kurala göre yazılabilir. Örnek 1. Kam spiker. Gazetecilik bir ekip işidir. Haberi toplayanlar, habere son şeklini verenler, basım işinde çalışanlar ya da dağıtanlar. Ancak Çanakkale'de Süleyman Tokgöz yarım asırdır bütün bu işleri tek başına yapıyor. Kuşak, tek kişilik gazete, seslendirme. Gazetecilik bir ekip işidir ve ekip ruhunu benimseyenler başarılı olur. Gazeteci adaylarına okullarda ya da mesleğe ilk başladıklarında öğretilenlerin başında bu kural gelir. Ancak Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 51 yıldan bu yana yayımlanan Yeni Gelibolu gazetesi için bu kural pek de geçerli değil. Çünkü bu gazeteyi yayımlayan Süleyman Tokgöz adeta bu kurala meydan okuyor, bir ekibin işini tek başına yapıyor. Ses, Almanya'da gelecek bir makineyi görünce taksitli satın aldım. 1951 yılında ve aşkla, şevkle devam ediyorum. Tokgöz yarım asırdan bu yana güne haber toplamakla başlıyor. Ardından da topladığı haberlerin dizgi ve baskı işlemlerini yapıyor ve son olarak da yayıma hazır haline getirdiği gazetelerin dağıtımını yapıyor. Haftada iki kez Salı ve Cuma günleri gazeteyi okurlarıyla buluşturuyor. Ses, vatandaş dördüncü kuvvet dedikleri kaymakama gitmez, belediyeye gitmez, emniyete gitmez ama dördüncü kuvvet dedikleri basına gelir. Bizde dertlerini dinler, yazarız. Basın şeref kartı sahibi olan 77 yaşındaki Süleyman Tokgöz, bölgede çıkan ilk gazeteyi yıllardır tek başına ayakta tutuyor. Parantez 22 Şubat 2002. Örnek 2. Kam spiker. Şimdi Ankara'nın Şirin ilçesi Ayaş ile İstanbul arasında kısa bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz sizleri. Çünkü Ayaş ile İstanbul'u birbirine bağlayan ve geçmişin derinliklerinden gelen güçlü bir bağ var. Ve bu bağ Ayaş Belediyesi'nin en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. Sayfa 201. Kuşak. Ayaş Belediyesi İstanbul'da mülk sahibi. Rıfat Mavioğlu. Parantez içinde 1 çift 0 tire 1 08. Parantez içinde Ayaş Belediye Başkanı. Seslendirme. Tarihin derinliklerinden gelen bir bağlılık, bir aidiyet duygusu, bir sevgi gün olur bambaşka biçimlerde, bambaşka yüzlerle karşımıza çıkar. Tıpkı Ayaş'ın evleri, yapıları gibi. Ama haberimizin konusu Ayaş'ın o bilinen eski Türk evleri değil, İstanbul'daki gayrimenkulleri. Ankara'ya 58 kilometre uzakta bulunan Ayaş, sessiz güzellikteki eski evleri İstanbul, Selçuklu, Osmanlı döneminden kalma zengin tarihi dokusuyla küçük ve şirin bir ilçe. Anos. Ayaş'ın İstanbul'daki gayrimenkullerle bağlantısı bu konağın ilk sahibi olan Esat Muhlis Paşa ve oğlu Sadullah Paşa'ya dayanır. Aslen Ayaşlı olan ve Osmanlı Devleti'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış Sadullah Paşa'nın torunu Emine Tevfika Ayaşlı ölümünden sonra bütün mal varlığını Ayaş Belediyesi'ne bırakır. Röportaj, parantez içinde, belediye başkanı. İstanbul Caddesi'nde Beyoğlu'nda bir hanımız, Şişli'de Bomonti Ermeni Mihitaryan Okulu, Kilyos'ta 170 dönüme yakın yer var. Tabii bu hisseli. Bu hissenin 6 bölümü Ayaş Belediyesi'ne ait. Sarıyer Balta Limanı'nda karayollarının 2. Boğaz Köprüsü ayağında istimlak etmiş olduğu yer var. Onların mahkemeleri devam etmektedir. Nakkaştepe'de Üsküdar Nakkaştepe bir arsamız var. Onu neticelendirdik. Emine Tevfika Ayaşlı'nın daha bilinmedik bir sürü daha malları vardır. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bu mallardan şu an için sadece İstiklal Caddesi'ndeki işhanı ile Şişli'deki Ermeni okulunun kiraları belediyeye gelir olarak dönmüş durumda. Ayaş Belediyesi İller Bankası'ndan ayda 5 milyar lira alırken sadece İstanbul'daki bu iki binadan ayda 10 milyar lira kira elde ediyor. Sayfa 202. Röportaj. Parantez içinde belediye başkanı. Belediyemizin senelik bütçesinin %20'sine yakın kısmını oradan gelen gelirlerle karşılamaktayız. Sadullah Paşa'nın torunu Emine Tevfika Ayaşlı'nın mal varlığı gün ışığına çıktıkça ve bunlarla ilgili mahkeme süreçleri Ayaş Belediyesi'nin lehine sonuçlandıkça ilçenin daha da zenginleşeceği görünüyor. Parantez içi 24 Şubat 2002. Örnek 3. Kam Spiker. Bağımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir yer. Gelibolu Mevlevihanesi. Uzun bir süredir kaderine terk edilen Mevlevihane, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün girişimiyle ziyarete gelenler için yeniden canlandırılacak. Kuşak. Gelibolu Mevlevihanesi restore edilmeye başlandı. Seslendirme. Gelibolu Mevlihanesi 1656 yılında saray mimarı Mustafa Ağa tarafından Ağazade Mehmet Dede adına yaptırıldı. İncelendiğinde İstanbul'daki Galata Mevlihanesi'nin yapısına çok benzeyen bu yer 900 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Mevlevihanede ana bina dışında aşevi, dervişler için han, yoksullar için tembelhane olarak anılan yatakhane ve dervişlerin çocukları için bir de okul bulunuyor. Tekkede, semazende olarak da çalışan dervişler aynı zamanda burada yer, içer ve ibadet ederlerdi. Gelibolu Mevlevihanesi'nde 2 kubbe, 13 kagir sütun, kıbleye bakan duvarında da mihrap yer alıyor. Sema edilen kubbenin etrafından semazendeleri izlemek için ayrı bir bölümde bulunuyor. Sayfa 2003. Gelibolu Mevlevihanesi'nin ilk şeyhi de kurucusu olan Ağazade Mehmet Dede'ydi. Ağazade Mehmet Dede 1749 yılında öldü ve Mevlevihanenin bahçesine gömüldü. Bu Mevlevihanede Gavsi Ahmet Dede gibi çok ünlü şeyhler de görev aldı. Zamanla kaderine terk edilen Gelibolu Mevlevihanesi doğa koşulları nedeniyle harap oldu. Sanat eseri değeri taşıyan iç tezyinatlarının üzerleri sıva ile kapatıldı. Daha sonra dökülen sıvalarla birlikte tezyinatlar da harap oldu. Çevresindeki ek binalardan da eser kalmadı. Bugün ana bina ile ayakta kalan iki bahçe kapısı bulunuyor. Ünlü Mevlevihanelerden birisi olan Gelibolu Mevlevihanesini eski hale getirmek için vakıflar tarafından 92 milyar liraya ihale edildi. Parantez içi 23 Şubat 2002. 3. Dörtgen kuralı. Haber içeriğinin eş değerli olması durumunda dörtgen kuralı tercih edilir. Kam Spiker'de verilenler seslendirme metninde açılır. Oya Tokgöz, dörtgen kuralının iki tür uygulaması olduğuna işaret ediyor. Dörtgen kuralının ilk biçimine göre yazılan haberin tümü izlenmeden anlaşılmaz. Genelde bu şekil dar bir kenar üzerine oturmuş dörtgen olarak nitelenir. İktisat, maliye, toplumsal sorunlar, vergiler, işçi-işveren ilişkileri konuları bu tarz kurala göre yazılmaktadır. Dörtgen kuralının ikinci uygulanışı ise taze haberden değil, olayın geçmişine ait bilgilerden oluşması durumunda da kullanılır. Tarihi ve biyografik geçmişi iyi biçimde gösterdiğinden tamamlayıcı haber olarak kullanılır. Örnek 1. Kam Spiker. Adalet Bakanlığı'nca alınan bir karar Edirne'de ticari hayata renk kattı. Nasıl mı? Cevabı şimdi izleyeceğiniz haberin içinde. Kuşak, cezaevinin Edirne ekonomisine katkısı. Seslendirme. Adalet Bakanlığı Edirne Tarım Açık Cezaevinde mahkumların faaliyetleri sonucu elde edilen ürünlerin pazarlanması amacıyla kentte bir satış mağazası açtı. Daha önce ürünlerini seyyar olarak satmaya çalışan cezaevi bundan böyle Bedesten Çarşısı'ndaki satış mağazasından hizmet verecek. Vatandaşlar yumurtadan ete, pirinçten sebze ve meyveye kadar birçok ürünün pazarlandığı satış mağazasına ürünlerin tazeliği ve fiyatların uygunluğu nedeniyle büyük ilgi gösteriyor. Günde 5000 yumurtanın satıldığı mağazanın önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Cezaevi yetkilileri mahkumların katkılarıyla elde edilen ürünlerin satışından geçen yıl 300 milyar elde ettiklerini belirterek bu rakam bu yılı 500 milyarı bulması beklediklerini belirttiler. 75 mahkumun bulunduğu Edirne Tarım Açık Cezaevinde 3500 dekar alanda tarım yapılıyor. Cezaevinde 100 küçük baş, 150 büyük baş, 2000 etlik piliç ve 7000 tavuk besleniyor. Parantez içinde 24 Şubat 2002. Örnek 2. Kam Spiker. Musiki ile tedavi yöntemi Anadolu'da bir dönem oldukça yaygınlaşmış. Trakya Üniversitesi Sultan II. Beyazıt Külliyesi'ndeki Sağlık Müzesi'nde yer alan belgeler ve kaynaklar bugün Türk musikisindeki pek çok makamın derde deva olduğunu ortaya koyuyor. Kuşak, Türk musikisi ile tedavi, seslendirme, sayfa 205. 1488 yılında Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Sultan II. Beyazıt tarafından yaptırılarak hizmete sokulan ve Trakya Üniversitesi tarafından sağlık müzesi olarak düzenlenen şifahane, geçmişte hastalara musiki ile tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla dikkat çekiyor. Osmanlı şair hekimlerinden Şuri Hasan Efendi, şairin Tadil-ül-Emzice adlı eserinde Uşşak makamının kalp, karaciğer, sıtma ve mide hastalıklarının ilacı olduğunu belirtiliyor. 1682 yılında Edirne'ye gelen Evliya Çelebi seyahatnamesinde musiki ile tedavi konusunda burada 10 hanende ve sazendenin akıl hastaları ile diğer hastalara haftada 3 gün konser verdiğini yazıyor. Akustik yapısı ve mimarisiyle günümüz modern mimarisinde büyük ilgisini çeken bina bu özelliğini aynen koruyor. Bu özelliğiyle yerli yabancı birçok turistin ilgisini çeken müze geçen yıl çektiği 30 bin ziyaretçi sayısını bu yıl daha da arttırmayı amaçlıyor. Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi kurucusu ve danışmanı yardımcı doçent doktor Ratıp Kazancıgil bir hastalığın bedensel bir rahatsızlığın sadece musiki ile tedavi anlamına gelmeyeceğini, ancak bunun da inkar edilemeyeceğini söylüyor. Ses, Ratıp Kazancıgil. Aksi halde biz onların tarif ettiği şekilde baş ağrısı rast makamından, kulunç hastalığı Nihavend'den, bel ağrısı Hicaz'dan iyileşir diye bir acayipliğe düşecek değiliz. Öyle olsa başım ağrıyor diyene rast makamından bir kaset verip al bunu dinle başının ağrısı geçer diyebilirdik ama bunu da inkar edemiyoruz. Parantez içinde 25 Şubat 2002. Örnek 3. Kam spiker. Kurban bayramı gelince sofralarda etin ve tatlıların oranı artıyor. Ancak besleyici olduğu kadar tüketildiğinde zararlı olan bu iki yiyecek konusunda uzmanların uyarıları var. İşte size bayramda sağlıklı beslenmenin yolları. Kuşak, kırmızı et ve tatlılara dikkat. K. J. Sumru Özbay, Türk Kalp Vakfı Beslenme ve Diyet Uzmanı. 20-25. Seslendirme. Normal zamanlarda etin çok tüketildiği bir ülke değiliz. Ancak Kurban Bayramı gelince bütün evlerde kırmızı et sofralarda baş köşede yerini alır. Yararı olduğu kadar da zararları olan kırmızı et, tatlı ve hamurlu yiyecekler de yenilince vücutta kolesterol ve yağ dönüşüyor. Röportaj, parantez içinde Sumru Özbay, Türk Kalp Vakfı Beslenme ve Diyet Uzmanı. Abartılı miktarda yenilen kurban etleri, tatlı gibi yağlı diğer yiyeceklerle birleştirilerek yenilen kurban etlerinin vücuda zararları tabii ki daha fazla olmaktadır. Ama yine herkes evinde uygun koşullarda pişireceği kurban etini en az bir veya iki porsiyon yemesinde sakınca görmüyoruz. Kırmızı etin en sağlıklı pişirme yöntemlerine gelince. Röportaj. Sağlığa en uygun pişirme yöntemleri haşlama, buğulama fırında ve pişirme yöntemleri sağlığa en uygun pişirme yöntemleridir. Zararlı olan yegane kızartma ve tavalardır. Koyun ve kuzu etinde yağ ve kolesterol oranı yüksek. Sığır etinin yağsız bölümleri ise en uygun kırmızı et. Bu bölümde neredeyse beyaz ete eş değer. Uzmanlar şeker, damar tıkanıklığı ve kolesterol problemi olan hastaların kesinlikle sakatatlardan kaçınılmasını gerektiğini belirtiyor. Çünkü bunlarda hayvansal yağ ve kolesterol oranı çok yüksek. Beslenme konusunda bilinçli olan vatandaşlar da tüm bu uyarıları dikkate alıyor. Röportaj. Dikkat edecek misin bayramda beslenmesine? Yani mecburen hasta olduğum için kırmızı et yasak onun için. Zaten yemiyoruz ama tatlıyla pek yasağım yok. Onu yiyorum. Röportaj. Zaten ben rahatsızım. Dikkat ediyorum işte elimden geldiği kadar. Muntazam ilaçlarımı alıyorum. Doktorların ye, yeme dediği bir şey yok bana. Ama yine de dikkat ediyoruz. Ancak bazıları farklı düşünüyor. Röportaj. Valla bulunca yeniyor. Hiç dikkat etmeyi düşünmüyorum. Anons. Kurban Bayramı ile birlikte kırmızı ve tatlılar da çokça tüketilecek. Ancak uzmanların söylediği gibi aşırıya kaçmamak lazım. Parantez içinde 22 Şubat 2002. Sayfa 207. 4. Ters piramit ile dörtgen kuralının birleştirilmesi. Bu iki kuralın birleştirilmesiyle yazılan haberde önemsiz ayrıntılar metnin sonunda yer almaktadır. Yazılan haberde İçeriğinde önemliden azalma yoluna gidilir. Bu kural çerçevesinde haber yazılırken biyografik ve tarihi kaynaklara da başvurulur. Örnek 1. Kam spiker. Afganistan'da güvenlik sorunu başkent Kabil'in dışındaki bölgelerde daha yoğun biçimde yaşanıyor. Uluslararası güvenlik gücüne destek veren ülkeler ise özellikle aşiret liderleri arasındaki iç çekişmeye karışmak istemedikleri için askerlerin Kabil dışında görevlendirilme olasılığına soğuk bakıyorlar. Kuşak, Afganistan'da güvenlik sorunu aşılamadı. Birleşmiş Milletler, Afganistan'a gönderilen uluslararası gücün başkent Kabil dışında da görev almasını sağlamak için bu güce asker veren ülkeleri ikna etmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın özel temsilcisi Lahtar Brahimi bu amaçla İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere Afganistan'a asker gönderen ülkelerin temsilcileriyle New York'ta temaslar yapıyor. Birleşmiş Milletler çevreleri başkentte halen 3000 dolayında barış gücü askerinin görev yaptığını, Kabil dışında belirlenen 7 bölgede ise en az 7000 askere daha ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. Kabil'deki güce komuta eden İngiltere bu görevi Nisan ayı ortalarında devretmeye hazırlanıyor. Komutanlığı İngiltere'den devralma olasılığı bulunan Türkiye'nin ise bunun için maddi yardım ve hava desteği talep ettiği bildiriliyor. Afganistan'daki uluslararası güç Birleşmiş Milletler komutası altında görev yapmadığı için masrafları bu güce katılan ülkeler karşılıyor. Parantez içi 25 Şubat 2002, sayfa 208. Örnek 2. Kamp Spiker. Yolsuzluk haberlerinin ülke gündeminde sıkça yer aldığı şu günlerde jandarma ekiplerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği bir operasyon dikkatleri bir kez daha bu konuya çekti. Yolsuzluk suçlamalarının yöneldiği yer Pendik'teki göçmen konutlarıydı. Beyaz Ev olarak adlandırılan operasyonda aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Haber ekibi olarak haberin ayrıntılarını araştırmak üzere olay yerine gittiğimizde karşılaştığımız manzara yolsuzluk iddialarının yanı sıra göçmen konutları gerçeğini de karşımıza çıkardı. Kuşak, göçmen konutlarında üzücü manzara. Seslendirme. Yaşam 9 yıldır devam ediyor. Pendik, Kurtköy'deki göçmen konutlarında. 3150 konuttan yarıya yakını boş. Dolu gözükenlerin durumu ise tartışmalı. Anons. Uzun süredir kimsenin oturmadığı göçmen konutlarının bu dairesinin durumu perişan vaziyette ve gördüğünüz gibi yerler yosun bağlamış. Tartışılan konutlarda gerçek hak sahiplerinin oturup oturmadığı boş alanların akıbetinin ne olacağı. Göçmen konutlardaki bu karmaşık durum İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pendik Jandarma ekiplerinde harekete geçirdi. İncelemelerin sonucu oldukça düşündürücü. 20 yıl içinde satışı ve kiralanması yasak olan birçok daire birden fazla kişiye satılmış ve kiralanmış. Sayfa 209. Olayla ilgili aralarında Emlak Bankası'ndan bir memur ile köy hizmetlerinde çalışan yetkililerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler sorgularının ardından Pendik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. Konutlarda dairesi olup kullanmayanlar da suçlanıyor. Biz buradaki daireyi ne yapalım? İşimiz gücümüz başka yerde diyenler de var. Anos. Ekonomik sorunların aşılmasında ülke içi kaynakların akılcı kullanımı çok önemli. Ancak bugün göçmen konutlarına geldiğimizde kaynak kullanımının çok da sağlıklı yapılmadığına tanık olduk. Göçmen konutlarının işletmesinin daha organize hale getirilmesi milli servet kaybının da azalması demek. Tanık olduğumuz manzara sadece Pendik'teki göçmen konutlarına aitti. Ancak jandarma soruşturmasının sonuçları bu tür konutların bulunduğu 15 ilde de benzer sorunların yaşandığına dair ipuçları veriyor. Soruşturmalar da bu yönde derinleştiriliyor. Parantez 5 Nisan 2001. Unutulmaması gereken şudur. Yazdıklarınızı anlamsal bütünlük içinde vermelisiniz. Haberin unsurları tam olmalıdır. Eğer ayrıntılı biçimde bir olay ya da durumla ilgili istihbarat yaparsanız, yazacağınız bilgiler de farklı olur. O zaman hangi unsurları öne çıkaracağınızı, haberde nereye odaklanacağınızı da daha kolay biçimde belirlersiniz. Kısaca, elinizdeki bilgi, haberi yazma biçiminizi de etkiler. Bilgi ne kadar az ise, olaya, duruma ait o kadar az şey aktarırsınız. Bunun için istihbaratın önemli olduğunu unutmayın. Sayfa 210. Kaynakça. Adalı Oya. Yüksek Öğrenimde Sözlü ve Yazılı Anlatım. Aydın Yayınevi, İzmir 1982. Altaylı Fatih. Hürriyet Gazetesi 12 Ekim 2001. Teke Tek Köşesi. Ana Britannica Cilt 4 İstanbul 1986. Anadolu Ajansı 19 Kasım 2001 tarihli bülteni. Aytaç Gürsel Genel Edebiyat Bilimi Papyrus Yayınları İstanbul 1999. Basın Sözlüğü İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul 1988. Başkan Özcan Bildirişim Altın Yayınevi İstanbul 1988. Baut Rillard Jean Sessizliğin Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu. Çeviren Oğuz Adanır. Ayrıntı Yayınları İstanbul 1991. Belge Murat Radikal Gazetesi 11 Ocak 2002. Bennette Lanz Politik İllüzyon ve Medya. Çeviren Seyfi Say. Nehir Yayınları İstanbul 2000. Bülbül A. Rıdvan. Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara 2001. Caron Maria Jean. Medya Dünyası. Çeviren Oya Tatlıpınar. İletişim Yayınları 1. Baskı İstanbul 1992. Cumhuriyet Gazetesi 7 Aralık 2001. Erdoğan İrfan Alemdar Korkmaz İletişim ve Toplum. Bilgi Yayınevi 1. Basım Ankara 1990. Erdoğan İrfan Dünyanın Çarpık Düzeni. Uluslararası İletişim Kaynak Yayınları 1. Basım İstanbul 1995. Ergin Özgür www.iletişimciler.com Ödevler Özgürlük Özgür İlgin Girgin Atilla Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiki İnkılap Yayınevi İstanbul 2000. Gökçe Orhan İletişim Bilimine Giriş İnsanlar Arası İlişkilerin Sosyolojik Bir Analizi Turhan Yayınevi 2. Bası Ankara 1998. Göktürk Akşit Okuma Uğraşı İnkılap Yayınevi İstanbul 1988. Grombridge Barayan Televizyon ve İnsanlar Demokratik Katılım Açısından Medya. Çeviren İbrahim Şener. Der Yayınları İstanbul. Grombridge Barayan Televizyon ve Toplum. Çeviren Ayseli Usluata. İstanbul Reklam Yayınları İstanbul 1976. Hürriyet Gazetesi, 14 Ekim 2001, Hürriyet Gazetesi, 12 Ekim 2001, İnal Ayşe, Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul 1996, Kağıtçıbaşı Çiğdem, Yeni İnsan ve İnsanlar, 10. Basım Evrim Yayınları, Kıran Zeynel, Kıran Ayşe, Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin Yayın Evi Ankara 2000, Knutley Philip, http://www.özgürlük.org/Türkçe/Küçük Kaya Aykut, Cumhuriyet Gazetesi 14 Ocak 2002, Milliyet Gazetesi 14 Ekim 2001, Milliyet Gazetesi 16 Ekim 2001, Milliyet Gazetesi 18 Aralık 2001, Oktay Ahmet, Medya ve Hedonizm, Yön Yayıncılık İstanbul 1995, Oktay Ahmet, Yazın, İletişim, İdeoloji, Adam Yayınları İstanbul 1982, Oral Çalışlar, Cumhuriyet Gazetesi 24 Ekim 2001, Sıfır Noktası Köşesi, Oskay Ünsal, İletişimin ABC'si, Simavi Yayınları, 2. Basım, İstanbul 1994, Özcan Zafer, Uluslararası Haberleşme ve Az Gelişmiş Ülkeler, Dayanışma Yayınları, Ankara 1983, Özdemir Emin, Eleştirel Okuma, Ümit Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara 1998, Özdemir Kamil, Türkçe İçin Temel Bilgiler, Delta Yayıncılık, Yayıncılık, 1984, Ankara, Özek Çetin, Türk Basın Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul 1978, Özkök Ertuğrul, Hürriyet Gazetesi 12 Ekim 2001, Özmenek Varlık, Medya, Terörizm, Tez Yayınları, Ankara 1999, Paraneti Michel, Kirli Gerçekler, çeviren Ali Tartanoğlu, İmge Yayınları, Ankara 1997, Parsa Seyide, Televizyon Haberciliği ve Kuramları, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi İzmir Yayınları 1993, Postman Neil, Televizyon Öldüren Eğlence Gösteri Çağında Kamusal Söylem, çeviren Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, Postman Neil, Powers Steve, Televizyon Haberlerini izlemek, çeviren Aslı Tunç, Kavram Yayınları, İstanbul 1992, Radyometre, Akademetre, Aralık 2001 araştırması, Rigel Nurdoğan, İleti Tasarımında Haber, Der Yayınları, İstanbul 2000, Rigel Nurdoğan, Rüya Körleşmesi, Der Yayınları, İstanbul 2000, Sabah Gazetesi 15 Ekim 2001, Schneider Wolf, Rao Joseph Paul, Gazetecinin El Kitabı, Konrad Adenauer Vakfı, Ankara 2000, Semiramis Yağcıoğlu, Dil Bilim Araştırmaları, Simurg Kitapçılık ve Yayıncılık 1999, Severin Werner, J. Tankard, James W., çeviren Doçent Doktor Ali Atıf Bir, Arşiv Görevlisi N. Serdar Sever, İletişim Kuramları, Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 1994, Şahin Haluk, Radikal Gazetesi 12 Ekim 2001, Şükriye Ruhi, Söylem Üzerine, hazırlayan Ahmet Kocaman, Hitit Yayın Evi, Ankara 1996, Tınç Ferai, Hürriyet Gazetesi 1999 Dipnot Köşesi. Tok Göz, Oya, Temel Gazetecilik, İmge Yayınları, Ankara 3. Baskı 1994, TRT 16 Aralık 2001, TRT 3 Ocak 2002, Turam Emir, Medyanın Siyasi Hayata Etkileri, İrfan Yayıncılık, İstanbul 1994, Vural Sacide, Kitle İletişiminde Denetim Stratejileri, Ankara 1994, Yengin Hülya, Medyanın Dili, Der Yayınları, İstanbul 1996, Yıldız Cemal, Yazılı Basında Metin ve Manşet, Teknik Yayınları, İstanbul 2000, Yüksel Erkan, Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Çizgi Kitabevi, Konya 2001, Zeytinli Murat, Uluslararası Haber Dolaşımının Sorunları, Yeni Türkiye, Sayı 12, Ankara, Kasım Aralık 1996, sayfa 211. Kemal Aslan'ın Haberin Yol Haritası adlı kitabının sonudur.